Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında, gündem yayınında Erdoğan azalan siyasi desteğini Diyanet üzerinden toparlamaya çalışıyor diye konuştuk. Ve Diyanet İşleri Başkanı'nın sağda solda apır sapır konuşmalarının nedeni üzerinde biraz durmaya, anlatmaya çalıştım. Hilafet tarihi üzerinden, laiklik tarihi üzerinden, bizim anayasamıza giriş üzerinden ve bugünün anlamını biraz tartışalım istedim. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız şimdi. Gazetelerin içinde ne var? Dün yayınlanan, aslında dün de dememek lazım tam. Çünkü gecenin bir köründe, pazar gece yarısında yayınlanan, resmi gazetenin mükerrer sayısında yayınlanan orta vadeli program, ekonomik programla ilgili değerlendirmeler var. Gazetecilik yapmaya çalışanlar onları öne çıkartmış. Onlar da bir şey yapmaya çalışmış. Ama onun dışında iktidar gazetelerinde ne var derseniz, onlar muhtelif. Biraz böyle herkes kendi çapında bir şeyler yazmaya çalışmış. Öyle demek istemedi daire başkanlığı tabii ki fazla mesai yapıyor bu arada. Çünkü öyle demek istemedi denilen, öyle vurmak istemedi denilen çok şey oluyor ortada. Bunların hepsini tek tek birilerinin anlatması gerekiyor haliyle. Hal böyle olunca da gazeteler biraz böyle dalgalı çıkmış. Herkes biraz kendi açısından görmüş. Şimdi başlayalım biz içinde görelim ne oluyor ne bitiyor. Bir parça anlayalım. Her sabah yaptığımız gibi gazete pencereyle başlayalım. Onlar da bu sabah iki ayrı manşetle aslında görmüşler gazetenin birinci sayfasında. Bir tanesi Diyanet'in bütçesi katlanacak başlığı. O da verilen ödenek, 2024'e kadar tahsis edilen ödenekler üzerinden Cumhuriyet'te de benzer bir haber var. Bir günde de hatta benzer bir haber var. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren OVP'de kurumların bütçesi dikkat çekici. Kamu idarelerinin ödeneği 1,5 trilyon liraya geçti. 1,5 trilyon deyince o bile küçük geliyor insanlara. Öyle değil. Yani bunun önüne koyacağımız, o trilyonun önüne koyacağımız şey kentilyon falan diye devam etmek zorunda artık. Seneye Cumhurbaşkanlığı için 3 milyar 890 milyon lira ödenek tahsis edildi. Yani 4 katrilyon lira. Cumhurbaşkanlığı ne yapacak bu ödeneği? Vallahi bilmiyorum. Ha, yayını paylaşmayı unuttuk. Yaşayın. Hemen paylaşalım. Unuttum ben de çünkü. Dün oturup hilafet tarihi çalışınca gerçekten uzunca bir müddet beynim yandı. Hakikaten bugün böyle sabah kalktığımdan beri sadece bunu düşünüyorum. Yani öyle bir, işte umarım anlatabilmişimdir size de çok böyle kafanızı yormadan, beyninizi çok yakmadan. O kadar ilginç bir tarihi dönem ki, sadece şu son 100 yıllık dönem. Sadece şu son 100 yıllık dönem. Bu kavramın tartışılması o kadar ertelenmiş, sağ iktidarlar tarafından o kadar göz ardı edilmiş ki, bilinçli olarak gösterge bırakılmış. Ama içinden çok ufak bir taşı çektiğiniz anda ilk yayında olduğu gibi birbirinin üstüne yıkılmaya başlıyor. Yani ne yapılmaya çalıştığını çok rahat anlıyorsunuz. Umarım öyle anlatabilmişimdir ben de. Neyse işte gazete pencerenin ilk sayfasında anlattığı bu. Aslan paylarından biri Erdoğan'ın tüm açılışlara davet edip dua ettirdiği Diyanet'e gitti. 16 milyar 98 milyon lira. Yani biz hep 13,5 katrilyon yutuyor diyorduk ki, artık 16 katrilyon yutacak Diyanet. Ne karşılığında? Vallahi sağda solda apır sapır konuşma karşılığında. Onun dışında hiçbir şey yok ortada. Camide siyasetin önünü açmak. Haksızlığa, hukuksuzluğa, dünyadaki adaletsizliğe ses çıkartmadan, işine geldiği yerlerde çıkıp saçma sapan şeyler söyleyerek falan filan. Oysa bugün mesela biz yayına girdiğimizde şu dakika itibariyle bir saat oldu. Çorlu tren katliamının 8. duruşması başladı Çorlu'da. Bununla ilgili söyleyecek hiçbir şey yok mu ya? Bu dünya hakları, ahiret hakları falan filan. Hiçbir şey söylemiyor mesela. Bunlarla ilgili asla konuşmuyor. Birden fazla kamuda maaş alan insanlar var. Ağzını açmıyor ya. Ağzını açmıyor. Kardeşim bu kul hakkına girer. Yapamazsın bak, başkasının hakkıdır demiyor. Kamu idaresinin her yerine, göreceğiz Sözcü'nün birinci sayfasında. Herkes anasını, babasını, danasını hepsini yerleştiriyor takır takır. Ağzını açmıyor. Ondan sonra gelip böyle sağda solda işte istiyorlar ki yargıya yansımasın. Yansımasın tabii. Yansımasın ya. Ya lütfen yüksek sesle söyleyin kardeşim bunu. Bakın bu yanlış değil. Anayasanın ikinci maddesi size bunu bir hak olarak vermiyor, ödev olarak veriyor ya. Ya hepimizin uymak zorunda olduğu faşist dönem anayasası, 12 Eylül anayasası bile bunu söylüyor. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir diyor. Biliyorsunuz bu tartışma şuradan girdi aslında hayatımıza. Bir grup insan, bunların arasında hiç şaşırma, yani şaşırtmayacak derecede yine yetmez ama evetçi 3 ve 50'ler de var. Onlar da girdi. Devletler layık olur, insanlar layık olmaz falan diye. Ya ne alakası var kardeşim? Burada anlatılan katı bir kavram olarak laisizm değil ki. İnsanların dünya ve devlet işlerinin, dünya işleriyle din işlerinin ayrımına verdikleri destek bu kadar basit. Onlar da girince tartışma buradan başladı. Meclis başkanlığı yapan insan kim? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bakın, önemi aklınızda kalsın diye söylüyorum. Bizim diğer ülke meclislerinden, hani parlamenter demokrasiyle yönetilen, adı böyle olsa da sadece, parlamenter demokrasiyle yönetilen ülke meclislerinden bu ülke meclisinin bir farkı var. Bu ülkenin meclisi ulusal bağımsızlık mücadelesini yürütmüş meclistir. Böyle bir özelliği var. 1921 anayasasını yaptığında, hani 1876 kanuni esasi devam ederken, yani yürürlükte bir anayasa varken anayasa yapıyor adam. Gerekçesi bağımsızlık mücadelesini yürütebilmek. Ve onun başındaki insan İsmail Kahraman bunu ortaya çıkartıyor ve koyuyor. Diyor ki yeni anayasada laiklik olmamalı. Sebep? Daha rahat at oynatacağız. O kadar basit değil işte. Lütfen sesinizi çıkartın. Bu vazgeçilecek bir ilke değil kardeşim. Hiç kimse sana Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okuna sıkıca sarıl falan filan, bugünü tartışma demiyor. Ama bu, yaşadığımız coğrafyaya bak, bizim farklılığımızın temel gerekçesi bu. Yani anlattığım işte o Şerifi, Mekke Şerifini anlatırken, Hüseyin'i anlatırken söylediğim hikaye bu işte. Suudların onun elinden Hicaz krallığını alma gerekçesi bu işte. Laiklik bizi koruyan, kurtaracak tek kavram bu. Yani sen dininde daha özgür ol, istediğin gibi yaşa diye var o ülke. Ve herkes sahip çıkmalı. Burada boşa konuşmuyor bu adam. Kendi cümleleri değil onlar. Kurması gerekiyor. O bir memur ama benim memurum değil işte. Sıkıntı bu. Ve 16 katrilyon liramı yutacak bundan sonra da. Sebep? Hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Ortada geziyor sadece. Saatte 28.8 milyon lira yutacak da OVP'nin üzerinden ya da yeni ekonomi programı, adına ne derseniz deyin. Ya eskiden ne güzel böyle selektör yaparak açıklanıyordu, artık kalmadı onlarda. İstifasını duyurmakta zorlanan eski Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın adını YEP yaptığı ekonomi plan OVP olarak geri döndü. Kaçınılmaz. Orta vadeli planın dikkat çeken tek kısmı adı değil. Merkez Bankası'nın daha yeni açıkladığı enflasyon hedefi OVP'de 2.1 puan yükseltti. Anlattım bunları, dün biz konuştuk. Kişi başı gelirin 10 bin doları aşması, işsizliğin tek haneye düşmesi gibi hedeflerde planda öyle bir şey yok. Yanlış yazılmış bu. Çünkü tek haneye düşebilmesi 2024 yılı dahil görünmüyor planda. Yok, böyle bir şansı yok. Onlar da biliyor. 2022'de giderlerin %16.25 artması öngörüldü. Vergi gelirleri ise 18.94 artacak. Faiz karşıtı Erdoğan'ın OVP'sinde faiz harcamaları %33.9 oranında yükselecek. Hani faiz yoktu? Yani her yerde demeyelim ona. Bakın, öyle bir bölünüyor ki ülke. Bilim üzerinden bölmeye çalışıyorlar ya. Ya gözünle görüyorsun kardeşim, ben bir ekonomistim. Baktığım zaman onu okuduğumda ne olduğunu anlıyorum. Öyle bir şey anlatılıyor ki alakası yok. 1 trilyon dolar hedefimiz var. Ya neyle bana bir anlatsana. Neyle? Nasrettin Hoca fıkrası gibi. Bahar gelecek, yoncalar yeşerecek, bilmem ne olacak falan. Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'ın 25 Eylül 2016'da 2018'de Gayrettepe'den 3. Havalimanı'na direkt metro ile ulaşılabilecek açıklamasının üzerinden 5 yıl geçti. Şaşırdık mı? Hayır. Ulaşılabiliyor mu? Hayır. Peki, Ulaştırma Bakanlığı'nın yapımını üstlendiği metro açılmadı ama amblemi U oldu. Yayını Almanya'dan izleyen izleyiciler, onlar bilirler, Almanya'da metro çıkışlarında vardır U işareti. Yani bizde M yazıyor ya, orada U. U-Bahn diye mi okunuyor, U-Bahn diye mi okunuyor, nasıl söyleniyor bilmiyorum ama orada metro işareti o. Ya içinizde hani bunu Almanca tercüme ederek üzerinde çalışabilecek, evet ya İstanbul'da ben U görmek istiyorum kardeşim diyebilecek olan var mı? Yok. Ama adamlar yapıyor. Niye? Ya bana ne? Metro, adı metro onun. Yani insanlar bilet almaya giderken metro bileti almaya gidiyor. Bana bir tane U-Bahn bileti ver demiyor ki. Ama arkadaş çok rahat. Yani kafasına göre. Hani bunu yapıyor, tek nedeni yapabilecek olması. Temel dayanak falan böyle bir şey yok ya. Umrunda bile değil. Bu bir saçmalık. Gerçekten büyük bir saçmalık. Yani düşünsenize, her şeyi bırakın. Şunun tabela maliyetini düşünün ya. Her şeyi bırak. Her şeyi bıraktın kardeşim. Tabelaya harcanan para. Diyanet İşleri Başkanı buna konuşsa ya. Ya günahtır kardeşim. Ya insanların parasını buna harcamayın saçma sapan şeyler. Ne kadar harcayacaksanız, ne kadar harcayacaksınız lan çorba dağıtın insanlara demiyor. Niye? Önder de o değil ki. Benim memurum değil diye işte bunun için söylüyorum. Alakası yok ya. Şimdi böyle bir şey. Ya metro üzerinden, yeryüzünde metro üzerinden ayrışan tek halk olabiliriz ha. Vallahi hayaldi, olmaz olsaydı ama oldu. Herkes konuşur, AKP yapar. Yaptı. Vallahi yaptı. Yemin ediyorum bak yaptı. Tam ortada duruyor şu anda. U yazıyor metroda. Sebep? Öyle. Çünkü biz içimizdeki Alman'ı yenemiyoruz. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi kardeşim? Lan benle ne alakası var bunun? Yani hayatımda yok ki. Bana diyorsun ki bak konuşmaların sırasında metroyu şöyle yapacağız. Metro çağdaşlıktır, medeniyettir. Oradan getireceğiz, buraya bağlayacağız. Havaalanından çıkacaksın, buraya gireceksin falan. E adı metro. U ne? U. Ulaştırma Bakanlığı. Yani ne yapacağız peki? Ankara'da yapacağım diyerek milyarlarca lirayı yutan, gömen hırsız Melih Gökçek diyordu ya hani Bülent Arınç. E o yaptığı metroyu benim de bulunduğum bir bayındırlık komisyonu toplantısında mecliste resmen Binali Yıldırım da Ulaştırma Bakanı bak hayatta sorun reddedemeyecek. Resmen getirip Ulaştırma Bakanlığı'na sapladı. E ne olacak Ankara'da kullanılan metroya şimdi? Zamanında Ulaştırma Bakanlığı yaptı. U mu koyacağız önüne? Yani şunu mu diyecek Eryaman'da yaşayan biri? U bana bindim ya. U bana bindim çok iyi bindim. Yani U-Bahn'la gidiyoruz geliyoruz. U-Bahn iyidir ya. Valla U-Bahn medeniyet. Böyle saçmalıklarla uğraşıyorlar ve Diyanet İşleri Başkanı hala abuk sabuk konuşuyor. Devam edelim. Cumhuriyet gazetesini görelim. Cumhuriyet'in bu sabahki birinci sayfasında şeriat çığlığı atıyor manşeti var. Diyanet İşleri Başkanı'ndan o da. İnancın siyasete, devlete, yargıya yansımasını isteyen Diyanet İşleri Erbaş'a tepki. Emekli müftü ve eski CHP milletvekili Gani Aşık, Erbaş'ın şeriat çığlıkları attığını belirterek kimilerinin kulağındaki pamuğu çıkarması, gözündeki çapağı silmesi gerekiyor dedi. Eski savcı Bülent Yücetürk'e göre de Erbaş, Diyanet'i kuruluş felsefesini ve anayasayı ihlal ediyor. Anlattım işte. Üstelik sadece bugünün anayasasından anlatmadım. Yani 1876'dan getirerek, umarım kafanızı çok karıştırmamış, derdimi hani açıklıkla anlatabilmişimdir. Ya kardeşim adam resmen anayasa suçu işliyor. Açıkça istiyorlar ki yargıya işte dinin etkisi olmasın. Evet, evet rahatsız mı oldun? Evet yargıya etkisi olmasın istiyorum. Ya çok basit bir örnek. Yargıtay Başkanı'yla yan yana Kemal Kılıçdaroğlu'nun orada yaptığı da ayrıca alkışlanacak bir tavır tabii. Hiç unutmamak gerekiyor bunu. O kurdeleyi kesmeye niye çıkıyorsun kardeşim sen oraya? Yargıtay Başkanı el açıp dua ediyor. Edemez mi? Edemez. Edemez. Kendi özel hayatında neye inanıyorsa, nasıl dua ediyorsa, nasıl yaşıyorsa hiç kimsenin karışma haddi olamaz. Ama şöyle düşünün, bizim Yargıtay Başkanımız, ya olabilir kardeşim, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti değil miyiz? Bizim Yargıtay Başkanımız oldu Hristiyan. Açılış yapılıyor, Yargıtay Başkanı orada duruyor, yanında Diyanet İşleri Başkanı var, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı var, yanında da bizim Yargıtay Başkanımız var. İstavroz çıkarttı. Ne yapacaksın? Ne olacaktı bugün? Ayağa kalkmayacak mıydı? Yeni Şafak bilmem nesi, Nakit gazetesi. Ayağa kalkmayacak mıydı? Hala bunun üzerinden konuşuyor. Adam resmen anayasa suçu işliyor. Bağıra bağıra, göstere göstere işliyor üstelik. Çünkü o sözler onun değil. O memur. O memur. Amiri ne derse onu yapıyor sadece. Ve hala burada, bu ülkede bir takım insanlar çıkıp ortalıkta rahat rahat işte Cumhuriyet Kadınları Derneği, Afganistan'ın aydınlanması böyle olacak falan diye konuşabiliyor. Biliyor musunuz? Taliban yeni dönem için kadın haklarına ilişkin çalışmalarını tamamlamış. Yani kadınlara ne hak verelim? Ya bunun, bu cümlenin kurulması bile ayıp. Sen kimsin ulan? Düdük. Ne hakkı veriyorsun? 21. yüzyılın ortasındayız. 21 yılında yemişiz, hak verecek. E işte bak bizi götürmeye çalışıyor. Cumhuriyet Kadınları Derneği. Yeni Afganistan'ın aydınlanması, Amerikan emperyalizmi. Al işte. Mutlu musun şimdi yanında durduğun için? Vallahi çok acayipsiniz ya. Vallahi çok acayipsiniz. Ne diyeyim yani, bilemiyorum ki. Orta vadeli program ekonominin 2023'e kadar toparlanamayacağının itirafı. 2023 demeyelim, 2024. Çünkü orada anlattı, hani enflasyon hedefi için bile koyduğu 2023'ü görmüş olabilirler. Evet, burada %8 ile onu kastediyor. Ama öyle bir şeyden bahsetmiyor. Yani kurtuluş göstermiyor. Olabilecek daha biraz daha süslenmiş, güzel makyaj yapılmış böyle. Hani eyeliner'ı falan çekmiş, koymuş oraya. Çok da güzel değil mi ya, nefis görünüyor falan diye. Çok acayip, gerçekten çok acayip ya. Burada Selda Güneysu'nun bir haberi var. Asil Türk kanadına Saadet Partisi'ni bölme ödülü diye. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Asil Türk arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlandığı konuşuluyor. Asil Türk ekibinden önemli isimler AKP listelerinden milletvekili adayı yapılacak. Ne zaman? Demiyorduk değil mi seçim? Ha. Kitabı okudunuz mu? Aferin, ben de. Saadet Partisi partinin bölünebileceği gerekçesiyle son hamleden rahatsız. Tepki Saadet Partisi ile sınırlı değil. Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı Büyük Birlik Partisi de parlamentoda daha çok vekil istiyor. Hakkı. Hakkı kardeşim. Beraber terledik. Alacağız kardeşim bunun karşılığını diyor. Bu arada unutulan bir grup var. Bak mesela buna ilişkin değerlendirme yapılırken şunu pas geçiyor insanlar. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucuları, hani kurulduğu günden beri, 2001 Ağustos'undan beri AKP için sev sevme, beğen beğenme, oy ver verme fark etmez ki. Sonuçta kendi niyetiyle bu partinin kurucusu olmuş, destek vermiş insanlar var. Onlar ne düşünüyor? Lan bu AKP tanımayacak halde. Bizim kurduğumuz bu değildi ya. Değildi tabii. Şaşırdın mı? Sabah. Çocuklarımız için aşı olun çağrısı. Başkan Erdoğan, başkan. Başta öğretmenler ve veliler olmak üzere sırası gelen her vatandaş aşı olmaya davet etti. Hala öğretmenler aşısız ya. Ya %23 deniyor oran. Öğretmenler aşısız kardeşim. Bunun akılla nasıl bir ilgisi var ya? Hala. Bu yeni izleyenlerden de var. Aşı karşıtı değilim yalnız. Aşı tedirginiyim ben. Bravo. Bu arada dün Fox'ta mı izledim akşam ana haber? Diyorum ya, dün böyle ben resmen hilafet tarihi, laikliğin gelişimi, Osmanlı tarihi, bunlarla kafayı yoğurduğum için nerede izlediğimi unuttum ama bir balayına çıkmak üzere olan, hazırlanan bir çift var. Hanımefendi tek başına gitmiş balayına. Sebep damadın PCR testi yok. Yani olacak da sonuç çıkınca gidecek. Balayı. Vallahi böyle tekli çok iyi. Bana. Erkan çok iyi. Ben böyle mutluyum yani, tek başıma balayı. Gelme istersen sen. Dönünce de sana yaparız orada balayı. Ya da ben döneyim sen git. Bak şahane balayı. Ve o çocuklara bilim anlatacak. Felsefe anlatacak o öğretmenler. Aşım yok. Ben aşı tedirginiyim yalnız çocuklar. Çok tedirginim. Çok çok çok acayip. 18 milyon öğrenciden bahsediliyor ya. 18 milyon öğrenci var. Öğretmenlerden %23'ünün aşısı yok. Mesela kampanya yapmışlar. Güneydoğu'dan bir, yani neresi olduğunu unuttum. Öğretmenler okulun önünde aşılıyorlar. Öğretmen diyor ki evet, yani çocuklar için aşı oldum. Birader iyi diyorsun da o aşının koruyuculuğu 2 hafta sonra başlıyor. Ya taşıdıysan mikrobu, virüsü. İçen böyle herkes dert üstü, murat üstü. Yaşıyor ya. Anam, I see dead people. Vallahi Hıncalı Ucun yazısı var. Bir tek ben görüyor olamam değil mi? Gözünüzü seveyim, yapmayın, korkutmayın beni. Hani altıncı his gibi olmasın ortalık. Bir tek ben görüyorsam baştan konuşalım. Emine Hanım'ın liderliğinde gastro diplomasi. Okumadınız bir Fatiha. Adam hala Araf'ta kaldı, hala debeleniyor ya. Emine Hanım kitabı tanıtırken gastro diplomasi dedi. Yani yemek diplomasisi. Türk mutfağı onun liderliğinde dünya çapında büyük bir savaşa girişiyor. Milli birliğe ilaç gibi gelecek bu çorbada herkesin tuzu olmalı demiş Hıncalı Uç. Ya bir tek ben görmüyorum değil mi? Lütfen bak. Eğer öyleyse ne olur baştan söyleyin. Beni o çocuk gibi yani muhatap etmeyin, ben sağda solda abuk sabuk görüntüler izlemeyeyim. Adam düşünsene ya. Yani son çırpınışlar artık. Sözcü'nün size bahsettiğim manşeti, bak mesela Diyanet İşleri Başkanı bununla ilgili konuşmaz. Dünür kuzen oğul kardeş devlet kadrolarına yerleş. Çok güzel. Çok güzel takvim türü nefis bir manşet. Konya İl Sağlık Müdürü kurumu AKP'lilerle doldurdu. Ya ne olacağı. Müdür Mehmet Koç, AKP'li siyasetçilerin yakınlarını müdürlüğün en güzel koltuklarını oturttu. Maaşlar 10 ila 24 bin lira arasında, işte tepki çeken atamalar. Dünür Ahmet Ergin, kuzeni Necati Elvan, AKP'li Hasan Çiftçi, oğlu Muammer Özdemir, kardeşi Bahattin Akyürek, AKP'li Mehmet Oğuz. Hepsini yapıştırmış. En güzeli. Bu arada bir fotoğraf var. Uşak Eğitim Hastanesi Başhekimi Doktor Mücahit Avcil. Hastaneyi ziyaret eden AKP'li vekil İsmail Güneş'in karşısında elleri böyle kız istemeye gelmiş gibi bağlamış, eğilmiş. Mehmet Metiner duruşu var ya, ondan bir 35 derece daha dik. Öyle düşün. Böyle duruyor. Sebep? Yani vekilimiz gelmiş. Bravo. Halk kaynayan kazan gibi. Gezici Araştırma Şirketi Genel Müdür Murat Gezici'den Sözcü'ye şok açıklama. Halkın kızdığını belirtip tespitlerini şöyle sıralamış: vatandaşlar mültecilerin ekonomi üzerinde olumsuz etki yarattığını, işsizliği büyüttüğünü düşünüyor. Halk adeta kaynayan bir kazan gibi, taşması an meselesi. Türk Hava Kurumu kayyumu istifa etti. Arkadaşım bak, bunu daha önce konuştuk. Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde, yani 2001 yılı Ağustos'unda kurulan partinin 3 Kasım 2002 seçimlerinde iktidara gelip, 16'sıydı galiba, 16 Kasım 2002'de ilk Abdullah Gül hükümetini kurduğu günden beri kimse istifa edemez, edebilemez, aklından geçirir, yapamaz, yapabilemez. Çünkü böyle bir şey mümkün değildir. Ha, görevden affını istedi diyerek şutlanabilirsin. İhtimaldir. Yaklaşık 2 yıldır Türk Hava Kurumu'nu yöneten ve orman yangınları sırasında düğüne gittiği ortaya çıkan kayyum başkan Cenap Aşçı görevinden ayrıldı. Hadi canım. Vallahi inanmam. Metro kavgası. İBB'yi hedef alan Ulaştırma Bakanlığı tabela oyunu peşinde. Bakan Kara İsmailoğlu, İstanbul'da metronun yeni simgesinin U olduğunu söyledi. Bu ne ya? Bu ne? Vay arkadaş ya. Neyse, sözcü böyle. Bir Gün gazetesine bakalım. Bir Gün'ün bugünkü manşeti plan dedikleri beton ve Diyanet. Ya ne olacaktı? Ekonominin 3 yıllık yol haritası orta vadeli programda şahlanışın izi yok. Halka tasarruf düşerken kaynaklar Diyanet ve inşaata gidecek. 2022 yılı faiz ödemesi 240 milyar lira. Diyanet'in 3 yıllık personel ödemesi 45,6 milyar lira. 45,6 milyar katrilyon lira. 3 yıllık personel ödemesi sadece. Bunun olmadığını düşünsene. 45,6 katrilyonla neler yapılabilir bu ülkede? Yok, yutuyor çünkü bu parayı. Yutuyor, karşılığında bir şey de yok. 2022 yılı yedek ödenek rakamı 28 milyar lira. Bu arada Türkiye Uzay Ajansı'na ayrılan 2022 yılı ödeneği 61 milyon lira. Sadece. Diyanet, yani 16 katrilyon yıllık. Öbürü 61 milyon. Neyse ya, bize uzay lazım değil ki. Aman ne gerek var ya. Çok saçma. Şu haberi okuyayım size, çünkü biz bunu öngörmüştük. Çok da, yani bunu öngörmek için çok zeki olmaya, büyük siyasal analist olmaya falan gerek yok. Yani gideceği yer belliydi. Antep'in o meşhur sözünde olduğu gibi, hani Azi'nin doğum almasından Ömer diyeceğim belli lafında olduğu gibi. Saray rejiminin U dönüşü sonrasında Ulaştırma Bakanlığı'nın U'su. Türkiye-Mısır ilişkilerinde başlayan yumuşama devam ediyor. İki ülke arasındaki ilişkilerin bölgesel bağlamda normalleştirilmesine yönelik atılan ilk adım, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'la Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanat Lozan'ın başkanlıklarında 5-6 Mayıs 2021 tarihinde Kahire'de gerçekleşti. İkinci adımsa bugün Ankara'da başlayacak ve 2 gün sürecek görüşme trafiği. Dışişleri Bakanlığı görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınacak gibi genel bir açıklama yapsa da, Doğu Akdeniz, Libya ve Müslüman Kardeşler başlıklarının temel tartışma konusu olması bekleniyor. E ne olacak? He işte onu söylüyorum Serdar Bey. Kardeşim Sisi mi olacak? Rabia'yı nasıl çözeceksin buradan? 4'ü nasıl 5 yapacaksın? Dünya 5'ten büyük mü? Böyle tuttuğunda küçük. İki ülke bölgesel konuların tamamında karşı cephelerde yer alıyor diye de son bir cümle düşmüşler. Sınıflara kalabalık merhaba, 18 milyon öğrenci iş başı yaptı dün, ders başı yaptı ve EğitimSen bir rapor hazırlamış, Milli Eğitim Bakanlığı tüm sorumluluğu eğitim yöneticilerine bıraktı. Demiş, öte yandan 2 milyon öğrencinin ders başı yaptığı İstanbul'da 18 bin servis aracı da yola çıktı. Eğitimin ilk günde trafik yoğunluğu %63'e ulaştı. Dün ne yaşandı İstanbul'da bilmiyorum ama Ankara bile kilitti dün. Kilitti bayağı bildiğin. Hem sabah servis saatinde hem akşam okul akşam üzeri okul dağılım saatinde. Kilit. Trafik bayağı bildiğin kilit. İstanbul düşünmek bile istemiyorum. Evrensel'in manşeti 2023 hayali sattı, yoksulluk yaşattı. 2022-24 dönemini kapsayacak 3 yıllık orta vadeli program açıklandı. 2011 yılında açıklanan 2023 hedeflerinin yerinde yerler istiyor ortaya çıktı. Doğru. Yani dün konuştuk, çok uzun konuştuk. O yüzden bunun üzerinde tekrar konuşmayalım. Ders zili sorunlarla çaldı. Eğitim yükü velilerin sırtında. EğitimSen raporu burada da var. Evrensel'in birinci sayfasında var. Bakalım, bakalım, bakalım. 6-7 Eylül'ün tanığı Margosyan, yazar Mıgırdıç Margosyan'dan bahsediyor. 6-7 Eylül 1955'te gayrimüslim azınlıklara karşı gerçekleştirilen saldırıların ardındaki zihniyetin geçen 60 yılda değişmediğini vurguladı. Süren zihniyetin kişisel değil toplumsal bir kaygıya neden olduğunu söyleyen Margosyan, o gün hissettiğim şey bugün de tedirgin ediyor dedi. Sabri 25oğlu'nun sözleri ortada biliyorsunuz. Dönemin kudretli ismi. Özel Harp Dairesi'nin bir organizasyonuydu. Muhteşem bir organizasyondu demişti. Kendisi doğru. Yeni Şafak'ı görelim. Hem sapık hem zorba. Kim o? Ya gözünü seveyim, yayın arasında çok gelmiş. Yollamayın böyle şeyleri ya. Kayseri'den manyağın teki falakayla kadınları, parasal ihtiyacı olan kadınları para verip falakaya yatırıyorum şu an. Yapmayın, yollamayın böyle görüntüleri. Manyak dolu ortalık. Bak mesela Necati neydi? Ay darin nani. Yok o değil onun. Dındırı dındırı dındırı. Ha, o Kurtlar Vadisi. Hani ben seçilmiş kişiyim falan. Şimdi bugün Hürriyet'in birinci sayfasında mı vardı? Galiba Hürriyet'teydi. Avukatı konuşuyor. O diyor mahkeme İngilizliliğinin ihlalidir diyor. Dün İsmail Saymaz'ın yaptığı haberin yazdığı yazının Halk TV.com.tr'deki. O diyor böyle bir şey yok. O diyor kayıt uydurulmuş kayıt. Ya biz uydurulmuş kayda çok alışkınız ya. Koskoca tapeler. Yani onlar uyduruk uyduruk. Sonra biri çıkıyor diyor ki yo onlar gerçek diyor. Benle ilgili olanlar gerçek. Düşünsene yani biriyle ilgili olan gerçek. Diğerleri çakma. Ve toplum buna inanmaya hazır. Yeni Şafak CHP'nin Erzurum'daki taciz rezaletinde yeni detaylara ulaştı. Kayıtların yayınlanmasının ardından istifa etmek zorunda kalan il başkanı Bülent Oğuz'un susması için taciz ettiği kadına önce para teklif ettiği, red cevabını alınca da tehdit ettiği ortaya çıktı. Bu işin peşini CHP bırakamaz, bırakmamalı kardeşim. Yani orada bir şey dönüyor. Ne olduğunu göreceğiz hep beraber. Kadınların taleplerini dinliyoruz. Sen kimsin? Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit. Lan yürü git. Soytarı. Hükümet henüz kurulmadığı için kadınların taleplerine o yüzden cevap veremiyoruz demiş. Yani biliyorsunuz kadınlar çıktı Afganistan'da sokağa. Kabil sokaklarında geziyorlar hakkımızı alırız diye. Biraz sabretsinler, kurumlar yerleşince isteklerine yanıt alacaklar dedi. Ne güzel değil mi? Vereceğiz, vereceğiz, vereceğiz diyor, vereceğiz. Tamam. Sen kimsin? Yüz yüze eğitimde kararlıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan eğitim öğretim geçebiliriz haberi. Çok bir manası yok. Akşam gazetesine bakalım onun yerine. 3 yılda 3,5 milyon kişiye iş. Türkiye ekonomisinin 2022-24 yol haritası belirlendi. Hedef 3,5 milyon yeni istihdam, her yıl en az %5 büyüme ve %7'leri gören enflasyon. Yalan söylüyorsun, %8 diyor orada. Daha da önemlisi işsizliği 2024 yılı için 10,6 gösteriyor. Lan tekane işsizliği düşüremiyorsun. Neyin artistliğini yapıyorsun? Düşünsene yani Merkez Bankası'nın kendi koyduğu hedefi yok yok seninki tutmaz. Tamam, ben koyuyorum onu diyorsun. Koyuyorsun. Onun da tutmayacağını biliyorsun. Dün sabah anlattım işte size. Döviz için belirlenen düzeyle şu anda bizim yılın kalan son hani olursa Ekim'e, Kasım'a, Aralık'a önümüzdeki bu ay geç. Bu ay geçtim vallahi o benden. Son 3 ay için %6'lık artış planlanıyor dövizde. Ya yeryüzünde yatırımcıya böyle bir olanak sağlayan bir ülke gördün mü sıcak paracıya? gel acı diyorsun. Yani %6 lan garanti. 3 ay. 3 ayda %6 garantim var. Ben veriyorum sana. Orta vadeli programa yazdım. %6.2 artması gerekiyor. Çünkü orada koyduğu hedefle yıl ortalaması tutmuyor. Sen böyle bir yatırımcı olsan, yani sıcak parayla çalışıyorsan gelmez misin Türkiye'ye? Gelirsin. İşte onun adı yatırım değil, Vurkaç onun adı. Adam giriyor, parayı koyuyor, %6'sını alıyor, comolokko. %6 ile mi kalacak? Elbette kalmayacak. O da biliyor onu. %6 devletin garanti etti yılın sonu için. Çünkü diyor ben 8 lira 30 kuruş belirledim yıl için. Abi onun tutması için 8.82 planladım. Onun tutması için aradaki farkı kim götürecek? Kim gelirse o. Böyle ekonomi yönetilir mi? Yönetilmez. Ama yönetiliyor işte. Vay be. İstanbul'da metroya yeni sembol, akşamın bakışı. Ulaştırma Bakanlığı İstanbul'da yaptığı metroların belli olması için M olan simgeyi U olarak değiştirdi. Sebep? Belli olsun. Kimin yaptığı önemliyse biz metro üzerinden de mi ayrılacağız? Yani öyle düşünmedik biz. Herkes yaptığına koysun. İyi de onun adı metro. M ile başlıyor. U-Bahn. Biz öyle diyoruz. Yani biz sabah, çünkü Almanya'da öyle büyüdük biz hepimiz. Her sabah kalktığımızda çifte çubuğa gitmeden önce bir U-Bahn'a bakarız önce. Duruyor mu yerinde diye. Bizde adet, gelenek. Neyse ki dünyanın en güzel gazetesi de çıkıyor hala bu topraklarda da. Oh, gözümüz arkada kalmıyor vallahi ya. Takvim gazetesi hayat neşe katıyor ya hayatımıza. Vallahi 1 liraya yapıyor üstelik bunu. Ayda 383 lira krediyle emeklilik. Bak soru şu. Kardeşim ben çalışmıyor muyum? Çalışıyorsun. Peki ben emekli olabilmek için neden kredi almak zorundayım? Doğru aslında. Ha değil, doğru değil yani, şimdi prim borcum varsa onu ödeyeceksin. Peki benim prim borcum neden oluştu? Ödememişsin. Peki sence çalışırken ben prim borcumu neden ödememiş olabilirim? Paran yok. Peki ben neden para kazanamıyorum? Benim niye param yok? Öyle düşünme. Bunu içsel bir yolculuk olarak düşün, emekliliği. İçsel bir yolculuk bu. Tam nereden giriyoruz emekliliğe? Öyle de bakma olaya. Bütünsel. Bütünsel içsel bir yolculuk. Kadın ve gence iş garantili kurs, TOKİ'ye borcu olana %22 indirim. Ben diyor seni borçlandırırım hocam diyor. Bu akşam Hollanda maçı var. Milli maç. Onu yazmışlar. Sürü manşette var. Reza Zarrab haberi var ama rezalet bir haber. Geç. Ya aşıya test. İşte yeni normal. 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmen ders başı yaptı. Covid-19 aşısı olmayanlara yönelik kısıtlamalar başladı. Takvim herkesin kafasındaki soruların cevabını araştırdı. Ben de ondan korkuyorum. Çünkü takvim cevap verdiği zaman bildiğini de unutuyorsun. Bildiğin de gidiyor. Yarım yamalak, ne gülüyorsan. Ders zilini başkan çaldı. Başkan Erdoğan, başkan. 2021-22 öğretim yılı açılışın İstanbul'da geçebiliriz haberi. Bakalım. Küllüyen yalan. Bilal Küllü Tekirdağ'da minibüste demir yoluna girdi. Bunu hatırlıyorsunuz değil mi? 7 işçiyi ölüme sürükledi. İfadesi tüyler ürpertti. Ben de leş. Yani kaç diyordu? 16 ya, etmedi. Treni görmedim. İkaz sesi de duymadım. Herkes geçiyordu. Ben de geçeyim dedim. Bir anda bariyerle karşılaştım. Ya bariyerlere vuracaktım ya da hemzemin geçitten geçecektim. Demek ki geçmemek gerekiyormuş. 7 insan öldükten sonra söylüyor bunu. Nasıl? Çok mantıklı. Uzun ömür düğmesi. Hurafe bir gazetenin birinci sayfasında nasıl yer alır bölümü? Hazır mıyız? Çin efsanesi gerçek çıktı. Diz altındaki başlat noktasının ayda bir ısıtıldığında ömrü uzattığı anlaşıldı. Kim anladı? Alt kat komşumuzun görümcesi, o söyledi. Diz kapağının altından bakıyorsun, orada bir düğme var. Başlat düğmesi. Peki kapanırken dın dın dın yapıyor mu? Yok, öyle kapanmıyor. Kapatmıyorsun zaten. Başlat düğmesi. İyi de doğduğunda başlamıyor mu o? Öyle düşünme. Bu içsel bir yolculuk. Bütünsel içsel bir yolculuk. Kredi alıyorsun, emekli oluyorsun mesela. Öyle gibi. Bu ülkede bir sağlık bakanlığı olsa, sağlık bakanı doktor olsa üstelik, bu gazeteyi anında kapattırır ya. Of. Bugün Ergün Diller'in yazısında bir komplo teorisi var. Sabah okuyayım diye düşündüm size. Sonra dedim ki ya insanların kafasını yakacağız ya. Yazık, günah yani, daha haftanın başındayız. Bu haftanın gidecek daha çok yeri var. Daha salı sabahındayız ya. Daha salısı var, çarşamba, perşembe, cuması var. Günah. Bir, uluslararası bir komplodan bahsediyor. Yani neresinden gireceğimi düşünme. Yok yok, vazgeçtim. Yok, hiç olmamış gibi davranın. Onun yerine ben size hani ya hocam bizim olayımız sen anlatıyorsun böyle sürekli olarak ama işte onu ye bunu iç ozon bastır falan filan. Bunlar değil hocam bizim olayımız. Bizim olayımız seks yapabiliyor muyuz yapamıyor muyuz? Hocam yaşım 70. Ancak aşkta işim bitmiş. İlişkide daha güçlü olmak istiyorum. Hap kullanıyorum ama olmuyor. Ne yiyeyim? Ziftin önce hastalık var mı diye bakmak lazım. İç hastalıkları ve üroloji uzmanı muayeneleriyle bazı kan testleri ve lüzum halinde bazı filmler çekilmesi gerekebilir. O da onu söylüyor. Film diyor, çekemiyoruz diyor. Yani sinema sanatına diyor katkım yok benim diyor. Bir hastalık varsa önce tedavi edilmesi gerekir. Tıp bunu duyduğundan beri, dün geceden beri toplantı halinde İsviçreli bilim insanları. Tıp diyor bir hastalık varsa önce tedavi mi etmesi gerekir acaba? Bunun üzerinde tartışılıyor. Burada da kırıcı olduğu bir cümle kurmuş. Yani lastik patlaksa hava basarak sorunu çözemezsin. Hocam gerçekten kırıcı oluyorsunuz yalnız zaman zaman. Vallahi bunu söylemek zorundayım. Yani lastik patlak falan. Bu doğru değil bunlar. Hava basma falan. Yazık, bak adam başvurmuş sana. Sıkıntım var diyor. Mağdurum diyor. Eğer ortada bir hastalık yoksa, var olan şikayetiniz yaşınızla uyumluysa, beklentileriniz konusunda yeniden bilgilendirme gerekebilir. Yani diyor ki lastik patlak hoca, bırak sen, bırak diyor bundan sonra. Arkadaşlarla diyor araba kiralayın. Mesela güzel bir Vito kiralayın. İşte böyle hani şeyleri gezin. Türbe gezin. Konya'ya, Mevlana'ya gidin. Bakın falan diyor ya, bunlarla ilgilen diyor. Yani. Yine de sertleşme sürecine olumlu katkıları olan gıdaları aktaracak olursak. Bak. İnsan bölümü içindeki insan var ya, o çıkıyor ortaya. Diyor ki yine de kırmayalım. Lastik mastik dedik, patlak falan, oradan şey yaptık da. Tamam ulan diyor. Al. Sarımsak, bal, çikolata, muz, kırmızı biber, zencefil, vanilya, çilek. Bunları diyorsun. Evet. Hocam yaş 70 demiştim ya. Evet. Emekliyim. Yani. Hocam 1900 lira maaş. Ha, buradan o zaman düşüyoruz. Çikolatayı düş, balı düş, muzu düş. Zencefil alabilirsin tane, yamuk yumuk. Vanilya. Vanilyayı kesin düştük. Çilek de zorlar seni. Sarımsak ve zencefil. Bunlar. Evet. Yani hocam bunları yediğim, tükettiğim durumda, yani sarımsak ve zencefil ikisi de çok keskin kokulu. Zaten seks ihtimali direkt bitiyor. Evet, ama mutlu olabilirsin. İçsel bir yolculuk bu çünkü. Bütünsel. Adama emekliye tavsiye ettiği gıdalara bak. Ben de 62 yaşındayım. Evet. 25 ay önce eşim vefat etti. Allah rahmet eylesin. Allah sabır versin. Hanım ölmeden önce ben kasık fıtığı ameliyatı olmuştum. Heh, nereye geldiği belli. Buyurun. O zamandan beri sertleşme problemim var. Doktor çubuk takalım dedi. Algida. Takma onu. Takma, çekilişi var onun. Çekilişe yolla. Araba kazanabilirsin. Yani işte bütünsel olarak düşün. Hani şey olmaz, lastik patlaksa devamı olmaz ama araban olabilir. O çubuğu. Ha, senin şey mutluluk, tamam. Ben kabul etmedim. Dedim ki dur, daha ne çubuğu. Şimdi yeniden evlenmek istiyorum da bu böyle nasıl olacak? Ne nasıl olacak? Evlenmek istiyorum. Çubuk istemiyorum. Tamam. Nasıl olacak? Lan böyle saçma sapan soru mu olur? Yani ben diyor şampiyon olmak istiyorum ama birinci olmak istemiyorum diyor. Hocam bilimsel yaklaşmış. İlkine çok ağır daldığı için hani lastik patlaksa saçma sapan hava basıp durma oraya. kendine gel falan diyor ya. Öncelikle hormonal olarak bedenin ne durumda olduğunu anlamamız gerekir. Testosteron, prolaktin, TSH, tam kan sayımı testlerini yaptır. Ayrıca kalp damarlarını kontrol ettir, iç hastalıkları uzmanının da takibine gir. Ama gitmiş işte o çubuk demiş. Demez. O öyle boş bulunmuştur. Yani ağzından çıkmıştır insan canım o da sonuçta. Bu kadar da bir hekimin üstüne gidilmez ki ya. Dün dünyada sinema tarihinin bence en önemli oyuncularından biri. Öyle çok baba bir oyuncu falan değil doğrusunu isterseniz. Ben öyle görürüm her zaman. Ama içinde bulunduğu filmi çok uçuran adamlardan biri. Jean-Paul Belmondo öldü. 88 yaşında. Siz ne hissettiğinizi bilmiyorum ama benim yaş kuşağımın 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyi hissettiğinden eminim ben. Bizim için Jean-Paul Belmondo tek başına o serseri aşıklardan hani o dönemden sonra herkesin böyle hayatına girmiş insanlardan biri. Ama benim için çok daha farklı bir yeri var. Benim için Borsalino. 1970 tam da benim doğduğum senenin filmlerinden bir tanesi. Alain Delon'la şu fotoğrafın güzelliğine bakar mısınız ya? Alain Delon'la birlikte oynadıkları bu film. Keşke bir kanal oynatsa da görsek. Hakikaten çok acayip, çok eğlenceli bir filmdir. Böyle bir aslında nasıl diyelim mafyalaşma sürecini anlatır ama çok eğlenceli bir dille anlatır. Çok acayip bir adamdı ya. Oynadığı filmleri dedim ya benim yaş kuşağım için herkes aynı şeyi hissetti muhtemelen. O pazar günlerinin müthiş filmlerinden bir tanesi. Ailecek televizyon karşısına geçilen, işte izlenen çok önemli bir adamdı. Toprağı bol olsun, nur içinde yatsın. Günün en ilginci de ilginç haberi, belki ilginç değil hani yaralayıcı haberi bu. Ama hayat böyle devam ediyor. Çok sevindirici şeyler de oluyor hüzünle birlikte. Buradan bir de ölüm haberiyle birlikte güzel bir doğum haberi de paylaşalım. Biliyorsunuz 31 Ağustos tarihinde sevgili Ferhan Şensoy'u kaybettik. Ama Ferhan Şensoy'un dün torunu doğdu. Pera Öget. Dün hayata gözlerini açtı. Sağlıklı, huzurlu, uzun, anası babasıyla birlikte bütün sevdiklerinin yanında oldu. Çok güzel bir ömür dileyelim kendisine. Hayat böyle işte, bir yerden bir pencereyi kapatıyor. Sonra bir yerden bir pencere, bir kapı açıyor. Başka şeyler yaşatıyor. Dünyaya hoş geldi. Yaşama sırası onda. Güzel bir ömrü olsun. Böyle güzel bir haberle bitirelim bugün, olur mu? Hepsine göz aydın diyelim. Güle güle büyütsünler. Hani o söylendiği gibi. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Bu sabah da burada olduğunuz. Benimle birlikte hem sabaha paylaştığınız hem de Türkiye'nin gündemiyle birlikte gazetelerin yarattığı bu saçma ortamı birlikte konuşmamıza vesile olduğunuz için. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akıllıysam ben yine buradayım. Gelin. Hayatımızı konuşmaya devam edelim. Bu arada yayın desteklemek için neler yapabileceğinizi hani işte YouTube üzerinden abone olduktan sonra ama isterseniz orada destek mekanizmaları işte katıl düğmesi var, süper chat uygulaması var, süper sticker uygulaması var. Yayın sırasında destek olabilirsiniz bu yayına. Canlı yayın sırasında destek olabilirsiniz. İsterseniz ama bunu unutmayın. Orada benim sizden asıl en baba istediğim destek, ne olur kanala abone olun. Abone olduktan sonra da beğendiyseniz eğer şu yukarı doğru baş parmak işaretini tıklayın ki daha fazla insana ulaşsın bu yayın. Daha fazla insan görsün, daha fazla insan bilsin ne yaşandığı konusunda televizyonlarda konuşulmayan, gazetelerde çok yer almayan şeylerin burada da konuşulduğunu bilsin. Desteğiniz bu. Onun dışında bir de unsal@unsalunlu.com adresine mail atarsanız katkı iletmenin başka yollarını anlatan maille yanıt veririm ben de size. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse akıllıysam ben de buradayım. Siz de gelirseniz hayatımızı her türlü farklılığımıza rağmen birlikte yaşama arzumuzu bir kez daha konuşuruz. Hepinize sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.